Evet sevgili dinleyenler, maziden mektupların ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bu bölümde 20. yüzyıl edebiyatının en önemli temsilcilerinden Franz Kafka'yı konuşacağız. Fakat onun öncesinde bir önceki yayınımızla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel mesajlar aldık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Hepinize çok teşekkür ederiz bu arada şimdiden. Böyle siz yaptıkça bizim de teşvik oluyoruz yani daha çok yapasımız geliyor. O yüzden şimdiden herkese teşekkürler. O zaman ben Franz Kafka kimdir? Oradan başlayalım istiyorum. Şimdi Franz Kafka Prag'da yaşayan Yahudi bir ailenin 6 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geliyor. Kardeşlerinin çoğunu 2. Dünya Savaşı yıllarında gerçekleşen Yahudi katliamında kaybediyor. Babası tüccar, aile içinde baskın bir karaktere sahip babası. Biraz da kaba bir adam açıkçası. Annesi ise tam tersi, son derece çekingen, sakin fıtratlı bir kadın. Alman okullarında eğitim görmüş aslında Franz Kafka. Çek kökenli bir aileden gelmesine rağmen Almanca ana dilini kullandıkları için çok iyi Almanca biliyor. Ve bu nedenle tam olarak Çek sayılmıyor aslında. Fakat o dönemlerde Yahudilere pek de iyi gözle bakılmadığı için Alman toplumu tarafından bir türlü tam olarak benimsenememiş durumdaydı o yıllarda. Gerek okul hayatında gerek sosyal hayatında dışlanmış. Dolayısıyla yalnız ve içine kapanık bir çocukluk geçirmiş. Babasıyla arası hiçbir zaman çok iyi olmamış ve nefret etmiş sürekli babasından. Hatta edebiyat yorumcularına göre yazdığı hemen hemen her eserde bunun izlerini görebiliyoruz. Hukuk fakültesinden mezun oluyor kendisi. Franz Kafka istemeyerek gitmiş bu arada. Fakat babası bu durumdan son derece memnun. Edebiyata ilk adımlarını da üniversite yıllarında atıyor. En yakın arkadaşı Max Brod'la da yine üniversitede tanışıyor. Ve aslında bir nevi arkadaşının da teşvikiyle ilk öyküsü olan Bir Savaşın Tasvirini öğrencilik yıllarında kaleme alıyor diyebiliriz. Mezun olduktan sonra zorunlu görevini yapıyor ve ardından bir sigorta şirketinde işe başlıyor. Fakat işte çalışma saatlerinin çok yoğun olması, yazmaya vakit ayıramamasından dolayı çok yakınıyor bu durumdan. Gerçekten de sadece bir tane öykü kitabı yazabilmiş o yıllarda. O da Taşya'da Düğün Hazırlıkları kitabı. Sonra çeşitli işler değiştiriyor vesaire. Bir türlü daha az çalışma saati olsun, edebiyata daha fazla vakit ayırabileyim istiyor. Zaten en sonunda da avukatlıktan istifa edecek. Hiç evlenmemiş bu arada Franz Kafka. Yani birçok kez girişimde bulunuyor fakat işte bir türlü tabiri caizse aradığı huzuru bulamıyor diyelim. Berlin'de Felice Bouva'yla tanışıyor. Ona mektuplar da yazmış zamanında. Ve bu kadına iki kez nişanlanıyorlar. Sonra ayrılıyorlar. Hatta Yargı romanını da tam olarak bu yıllarda yazıyor. Daha sonra Prag'a dönüyor ve orada pansiyonda tanıştığı Julia Wojcik'le nişanlanıyor. Fakat babası bu ilişkiye son derece karşı. Hiçbir şekilde onaylamıyor. Franz Kafka çok üzülüyor. Zaten hayatı boyunca da onay alamadığı için babaya mektuplar kitabını da tam olarak bu dönemde yazıyor. Sonra nişanlıyken Çek asıllı gazeteci Milena Jeseska ile tanışıyorlar ve Milena'dan eserlerini Çekçe'ye çevirmesini istiyor aslında. Bu şekilde tanışıyorlar ve çeviri dilinden gerçekten çok etkileniyor Milena'nın ve onlar hem teşekkür mahiyetinde hem tanışmak mahiyetinde bir mektup yazıyor. İşte meşhur mektuplar da bu dönemde yazılıyor aslında. Daha sonra Julia Wojcik'le ayrılıyorlar. Gerek babasının onaylamaması gerek Milena'ya karşı hisleri olsun. Onunla ayrılıyor. Aslında Franz Kafka'nın yani ilişkilerinde cesur davranamamasının en büyük nedeni babası. Kendi söylemiyle böyle bu arada. Fakat kendisi şöyle bir şey daha eklemiş. Evliliğin yazarlığa olan bağlılığını tehlikeye atmasından korktuğu için bir türlü gerçek anlamda bu işe başlayamadığını, korktuğunu dile getirmiş Franz Kafka.
Yani evliliğin yazarlığını bitirmesi gibi mi?
Aynen ondan korkmuş. Ona vakit ayıramamaktan da korkmuş olabilir. Hatta işten istifasının da nedeni bu. Daha doğrusu dünyalık şeylerden bu sebepten kaçmış olabilir diye düşündüm ben.
Ya aslında evlilik süreci Kafka'nın babası ve annesini gördüğünden yani onlarda gördüğünü aslında tatmak istiyor bence. Çünkü babası ve annesi arasındaki ilişki tamamen pürüzsüz, hatasız diyebiliriz. Çünkü babası hani bir otorite, bir de hatayla barışık olmayan bir adam olduğu için hep bu evlilik konusunda da Franz Kafka babasını ve annesini aslında örnek gösteriyor ve buna ilişkin mektup var aslında. Onu da bir kısaca bahsedeyim, ondan sonra devam edebiliriz. Mektupta Kafka babasına evlilik kuşkusuz özgürleşmenin ve bağımsızlığın en açık emanetidir. Sizin evliliğiniz benim için birçok açıdan örnek bir evlilikti. Birinci evlilik girişimde edindiğim deneyimleri, ikincisinde göz ardı etmiş değilim. Yani düşüncesizce davranmadım. Kızların ikisi de beni düş kırıklığına uğratmadı ama ben onları uğrattım. Senin başkalarına karşı duyduğun güvensizlik bile bana aşıladığın kendime karşı duyduğum güvensizlik kadar büyük değil. Yaşam bir sabır oyunundan fazlasıdır. Kafka'nın da kaçtığı şey belki çocukluğunda babasından gördüğü baskılar.
Evet, aslında bence de öyle. Yani bilmiyorum, belki de babası gibi bir eş veya babası gibi bir baba olmaktan da korkmuş olabilir. Babası sebebiyle hiçbir zaman o otoriteye sahip olamayacağından da korkmuş olabilir. Bunun endişesini hep yaşamış olabilir. Keza yaşamıştır da, çünkü çocukluğu boyunca babası tarafından sürekli ezilen çocukluk geçirmiş. Aslında çocukluk dediğin de aslında bence de çok doğru. Çünkü oradaki şeyler belirliyor ya biraz da bizim önümüzdeki hayatımızda yaptığımız davranışları, olaylara karşı tutumumuzu vesaire. Bilmiyorum, belki de içinde bir yerde hep korktu içten içe baba olmaktan.
Ya bence iki tane seçenek olabilir bu evliliğin, evliliğe adım atmıyor oluşunun iki sebebi olabilir. Bir, daha önce varoluşçunun felsefenin kurucusu Kierkegaard, Kierkegaard diye de telaffuz ediliyor. Her nasıl telaffuz ediyorsanız. O da mesela çok sevdiği bir nişanlısı vardı, evlilik üzerindeydi. Ve bunun felsefesine engel olacağını düşünüp son verdi bu ilişkiye. Aynı şekilde Kafka da böyle yapmış olabilir. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek de şu olmuş olabilir. Şimdi biz insanoğluyuz. Anne ve baba olarak iki ebeveynimiz var. Biz bir yaşımıza kadar hangi alanda, hangi perspektifte olursa olsun bu önümüzde en çok gözüken, en çok örnek teşkil eden ama doğru örnek mi teşkil ediyor, yanlış örnek mi teşkil ediyor o ebeveynin kişiliğine göre değişir. Burada da Kafka'ya babası iyi bir örnek teşkil etmemiş Kafka'nın kendi düşüncesi açısından. Bu iyi örnek teşkil etmiyor oluşu da sadece erkek örneği açısından değil, evlilik içindeki baba rolünde de iyi örnek teşkil etmemiş Kafka'ya ki Kafka evliliğe olumsuz bakıyor. Yani evlenirim ve gerçekten evlilik böyle bir şeyse ben böyle bir şey düşünmüyorum demiş de olabilir babasından örnek alarak. Yani iki seçenek üzerinden evliliğe bakıyor olabilir. Ben böyle düşünüyorum.
Babasına yazdığım mektuptan bir bölüm okuyacağız. Evde oturup yazmamdan ve yazmamla alakalı sana yabancı her şeyden rahatsızlığını belirttim. Doğrusunu söylemek gerekirse bu noktada kendi çabamla seninle arama mesafe koydum. Bu biraz solucanın durumuyla benzeşiyor aslında. Kuyruğunun bittiği yeri ezdiğinde vücudunun ön kısmı kaçmak için ileri sürmüş. Belli bir safhaya kadar güvendeydim. Rahat nefes alabildiğim fırsatlar vardı. Yazmamdan kaynaklanan doğal ve ivedi rahatsızlığını bir seferlik hoş görmeyi denedim. Kitaplarım geldiğinde kitapları yatağımın yanına komodine bırak deyişinle kibrim, hırsım zarar görüyordu. Kitap geldiğinde genelde kart oynuyor olurdu. Fakat yalnızca isyankar merhametimden de değil, sadece ilişkimizde kendi savımın teyidinin verdiği memnuniyetten de değil. Cümlenin zihnime "şimdi serbestsin" gibi çağrışması sebebiyle bayağı hoşnuttu. Elbette aldanmadan ibaretti bu. Serbest falan değildim. Veya daha iyimser söylemek gerekirse henüz serbest değildim. Yazdıklarımın hepsi seninle ilgiliydi. Yaptığım tek şey ise yüzüne karşı yakanamadıklarımı kağıda yakınmaktı. Uzun süreli bir veda tadındaydılar adeta. Etkin altında yazmış olsam da son rotayı hep ben çizdim. Yine de ortaya çıkan iş azımsanacak kadar azdı. Bunlar benim hayatımda vuku bulduğu için sözüne etmeye değerdi sadece. Bir de çocukluğumda yaşamıma hükmeden bir sezgi, daha sonra bir umut, daha sonralarda ise çaresizlik olduğundan ve bazı ufak kararlarımı tabiri caizse senin suretinde belirlediğinden de öyle sayılabilirdi, demiş Franz Kafka. Aslında bilmiyorum, bence çok acınası bir durum. Yani babasının onun yazdıklarına ilgi göstermemesine üzülmek şöyle dursun, mutlu oluyor yani. Onu bir kurtuluş, bir özgürlük alanı, kendisine has bir, kendisine ait bir alan olarak görüyor. Yani bilmiyorum, aslında şöyle bir şey, lütuf gibi de bir şey olarak da görüyor olabilir. Yani yaptığınız her adımın eleştirildiğini düşünün. Yediğiniz yemekten aldığınız nefese kadar. Ve sadece yazdıklarını eleştirmemiş, hatta umursamamış birinin bu tutumunu yadırgamamış bile Franz Kafka. Babası olmasına rağmen bu insan.
Franz Kafka'yı anlamak için aslında gerçekten erken yaşamını anlamak da fayda var. Çünkü Kafka'nın babası Hermann son derece başarılı, hali vakti yerinde bir iş adamıydı. Sırf irade gücü, küstah saldırgan kişiliğinin sayesinde mesela işçi sınıftan yükselmeyi başarmış ve dolayısıyla iş kurmuş bir adamdan bahsediyoruz. Üstelik bu süreçten sonra iyi eğitimli bir kadınla evlenmiş ve böylece toplumun yani yüksek orta toplumun üyesi olmuş. Dolayısıyla babanın sert ve baskın kişiliğe sahip olduğunu buradan da anlayabiliriz. Çoğu ebeveynin de beklentisi, aslında bunu da konuşmak lazım. Belki anlattıklarından sonra konuşuruz her neyse. İşte çoğu ebeveynin beklentileri gibi Hermann da oğlunun ailesinin itibarına uygun bir çocuk olmasını umuyordu. Ama gel gör ki Franz Kafka öyle biri değildi ve olmadı da. Franz Kafka doğumunda endişeli, hasta ve sakin bir çocuk olarak doğdu ve aslında bakılırsa yani dediğim gibi hayatı boyunca da böyle biriydi. Bu da baba ve oğlunun tamamen farklı kişilere sahip olduğunu göstermektedir. En nihayetinde Kafka kendi hatası olmamasına rağmen babası için büyük bir hayal kırıklığıydı. Nihayetinde babası Franz'ın kendi istediği ama onu asla olamayacak kişi haline getirmeye çalışma sürecinde bir psikolojik zorbalığa sürüklemiştir. Bunu da zaten hem mektubunda hem de diğer öykülerine, romanlarına görüyoruz, okuyoruz. Evet, çocuğun ebeveyn beklentisi. Çocuktan hatta beklentimiz ne olmalı aslında, bu çok önemli bir konu hepimiz için diye düşünüyorum.
Ben nasıl düşünüyorum? Ya aslında şöyle, şimdi bir konudan bağımsız konuşacağım ama tekrar konuya bağlayacağım. Ya hani şu profilde insanlar vardı ya, ben kimseye muhtaç değilim kardeşim. Ben işte tek başımayım, öyle bir şey yok. Bizim fıtratımızda var bu, biz muhtacız, biz böyle yaratıldık. Sen birilerine muhtaçsın. Tek başınalıkla bu söylediğim tavırla konuşma durumu çok farklı. O yüzden mesela insan ebeveynine bağlıdır. Ebeveyn de çocuklarına, yani anne babanın çocukları üzerinde hakkı olduğu gibi çocukların da anne baba üzerinde hakkı vardır. Ama şöyle şimdi, bir yaşa kadar ebeveynler çocuk bakar, sonra bir yaştan sonra da çocuk anne babalarına bakar. Bu hayatın bir cilvesi. Çocuk anne babaya baktı, zaten anne baba olmuş pişmiş bir insan o durumda. Ama baba ve anne çocuğa bakacağı zaman çocuk daha yolun başında. Ve bu yolun başında olma durumunda ebeveyn şunu yaparsa, kendi istediği renge çocuğunu boyarsa, babasının Franz Kafka'ya yaptığı gibi. Sen evet iyi yazabilirsin ama senin baban senin hukukçu olmanı istiyorsa kardeşim, hukukçu olacaksın Franz Kafka'daki gibi. Bu işte ebeveynlerin çocuklar üzerinde hakkı ihlal edip biraz da böyle kendi istediği renge boyaması gibi bir durum oluyor. Aynı şekilde bu Franz Kafka örneğinde de olduğu gibi.
Yani bir nevi şey, hani bir tane söz vardı ya, renk deyince aklıma geldi ya. Çocuklar boyamak hesabı değildir.
Onları istediğiniz renge boyayamazsınız.
Aynen öyle.
Yani aslında bilmiyorum, Franz Kafka özelinde konuşmuş gibi olacağım şimdi ama baba figürü, yani özellikle Franz Kafka'nın hayatında birçok şeyin toplamı aslında. Yani her ne kadar nefret de etse, anlaşamıyorum da dese, aslında güç de baba ya da ne bileyim korkunun en büyüğü baba veya işte yaşamı çekilmez kılan ne varsa baba, yani iyi kötü her şeyi ona doğru ve ona atfettirmek aslında bu yaptığı. Yani aslında bu kitapta, Babaya Mektup kitabında kendini var edeyim derken, yani bir çocuk kendini var ederken babası tarafından yara almış. İşte bu yarayla ne bileyim yaşamaya alışmaya çalışmış. Yaraları sarmak isterken belki yeni yeni yaralar açmış olabilir. Yani o çocuğun bir, nasıl söyleyeyim, çığlığı, umutsuz çırpınışları da olabilir bu kitap. Belki böyle söylersem biraz fazla dramatize etmiş olabilirim ama mevzu bahis, eğer ebeveyn çocuk ilişkisi ise bir şeyleri çok da zorla yapmamak lazım. Yani çocuk özgüvenli olsun, kendine güvensin derken bir bakmışsın özgüvenemeyen, işte kendisine güveni olmayan, içine kapanık bir çocuk çıkmış ortaya. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun en büyük eseri de sen olmuşsun. Yani belki o zamanlarda babasına da sorsalar, derdi ki ben oğlumun, zaten çok kez Franz Kafka'ya öyle ithamlarda bulunmuş, sen erkek misin, işte senin gibi erkek mi olur falan gibi, kendisi çok baskın, çok nasıl söyleyeyim, onun erkek tabirine, kendi erkek tabirine çok uygun bir profilde olduğu için belki de oğlundan da aynısını bekledi ama bence beklenti meselesi zaten sıkıntı. Ya da çocuğun da babasından beklediği şeyler olabilir yani. Bir şeyleri çok çok abartmamak gerekiyor bence. Şöyle bir baba olmalıyım, şöyle bir anne olmalıyımdan ziyade veya çocuğunun mutluluğu için de aynı şekilde şöyle mutlu etmeliyim, böyle mutlu etmeliyim. Benim çocuğum şu kadar şöyle bir çocuk olmalı, şöyle zeki olmalıdan ziyade onun isteklerine ayak uydurabilmek bence önemli olan. Sonuçta sen yaşamışsın. Bırak bir de o yaşasın yani gibi düşünüyorum ben açıkçası.
İkinci bölüme geçebiliriz.
Sakin bir ilişki kurmamızın olanaksızlığı aslında çok doğal. Başka bir sonuç daha doğurmuştu. Konuşmayı unutmuştum. Herhalde bunun haricinde de benden büyük bir hatip olmazdı. Ancak her insan gibi sıradan, akıcı bir konuşmaya hakim olabilirdim. Ne var ki söz söylemeyi bana erken yasakladı. Tek sözü itiraz istemem şeklindeki tehdidin ve bunu söylerken elini kaldırman o zamandan beri peşimi bırakmıyor. Senin karşında söz konusu senin meselelerin olunca mükemmel bir hatipsin. Tutuk ve kekeleyen konuşma tarzı edindim. Buna da katlanamadım. Ben de sonunda sustum. Bunu önce belki inadına ama sonra senin karşında ne düşünebileceğim ne de konuşabileceğim için yaptım. Ve benim asıl eğitmenim sen olduğun için bunlara inanman tuhaf bir yanılgıdır. Daima her şeye karşı sandığın ve beni suçlarlığın gibi senin karşında yaşam ilkem olmadı gerçekten. Aksine sözünü daha az dinleseydim benden daha çok hoşnut olurdum mutlaka. Bilakis senin eğitim yöntemlerin tam olarak tuttu. Tek bir hamleden sakınmadım. Şu anda olduğum halimle temel eğilimlerim ve yaşamın etkisi bir yana tabii, senin eğitimin ve kendi itaatkarlığımın bir sonucuyum. Bu sonucun seni yine de utandırıyor olmasının, evet kendi eğitiminin verdiği sonucu kabul etmek yerine bunu istem dışı reddetmenin nedeni senin elinle bendeki malzemenin birbirlerine çok yabancı kalması. Tek söz itiraz istemem der ve böylelikle benim içimdeki hoşuna gitmeyen karşıt güçlerin sesini kesmek isterdim. Ancak bu tesir benim için fazlaca güçlüydü. Aşırı itaatkardım. Büsbütün susup senden saklanırdım. Ancak kudretinin en azından doğrudan bana ulaşamayacağı kadar senden uzaklaştıktan sonra hareket etme cesaretini gösterebildim. Sense önde durdun ve her şey sana karşıymış gibi görünürdü. Oysa bu senin gücünle benim zayıflamın doğal sonucuydu yalnızca. Bunu da şurası özetliyor bak. Diyor ki senin elinle bendeki malzemenin birbirlerine çok yabancı kalmasıdır. Yani bunu şöyle izah etmeye çalışayım. Şimdi bir baba profili var, bir de çocuk profili var bu hikayede. Şimdi baba olduğu kişiyle iyi bir baba olduğunu düşünüyor. Çocuk da kafasındaki baba profiline babasının uymadığını düşünerek uymayan baba profiline karşılık bir çocuk profili sergiliyor. Biraz havada mı kaldı sözüm bilmiyorum ama yani biraz daha nasıl somutlaştırabilirim? Ya şimdi Kafka mesela daha kibar bir baba, yazmasını destekleyen bir baba profili sergilemesini istiyor olabilirdi babasının. Ama babası böyle bir baba değildi. Nasıl bir kişilikse o kişilikle beraber bir baba profili sergiliyordu. Mesela nasıl bir kişilikti? Sertti, otoriterdi. Bu otoriter yapısıyla kendisi iyi bir baba olduğunu düşünebiliyor. Ama bunun aksine Kafka'nın da iyi bir baba profili çok farklı. Az önce dediğim gibi sürekli onu destekleyen bir baba profili istiyor. Bu iki baba profili çarpışıyor ve baba olduğu şekilde iyi biri olduğunu düşünüyor. Çocuk da şimdi düşündüğü bir baba yok karşısında. Var olan babaya karşı nasıl davranması gerektiğini düşünüyor ve ortaya böyle mektuplar, böyle yaşanmışlık ortaya çıkıyor. Şimdi daha net oldu sanırsam.
Evet, gayet iyi, gayet net.
Evet.
Aslında bakın biraz önce söylediğimiz şeylerin hepsini aslında söylemiş mektupta. Yani işte babası zannediyor ki itaat etmiyor kendisini, söylediklerini dinlemiyor. Halbuki diyor ki belki de senin söylediklerini yani o kadar çok dinliyorum ki belki daha az dinleseydin beni daha çok severdin gibisine. Hani belki senin kafandaki gibi bir çocuk olsaydım, itaat etmiyorsun işte söylediklerimi yapmıyorsun tarzında bir çocuk olsaydım belki de beni daha çok severdin diyor. Belki de yani şimdi sadece babasını suçlamak da olmaz. Belki her ne kadar bir çocuk da olsa genç Franz Kafka'nın bir hatası da bu olabilir. Kendisi gibi olmamış mesela. Babası ne söylediyse ona itaat etmeye evrilmiş. Hatta bakın orada bir mektupta da söylüyor ya, senin yani ben şu anki halimle senin eğitiminin ve kendi itaatkarlığımın bir sonucuyum. Hatta senin eğitim ilkelerin bizzat tuttu da diyor yani sen ne dediysen ben onu yaptım diyor yani. Belki de yanlış olduğu yerde, düşündüğü yerde söyleyebilseydik tabii şimdi biz bir Franz Kafka değiliz. Biz ne bileyim hani belki babamız o kadar despot olsa sen de söyleyemezsin o zamanlarda. Ama belki de kendini ifade edebilseydi ya da babası ona bu hakkı tanıyabilseydi, belki de babasının daha az sevdiği ama daha çok onayladığı bir çocuk olabilirdi. Bir de babasının mesela düşünsenize böyle bir yazar mektupta da söylüyor. Senin karşında dilim tutunuyor. Konuşamıyorum. Konuşmayı bırak, düşünemiyorum diyor. Yani adam kitaplar devirmiş, kitaplar yazmış ama babasının karşısına çıkıp iki tane kelam edemiyor. Böyle bir susturulma var yani. Aslında
Bilen varsa.
Atay mıydı? Oğuz Atay'ın da galiba babasına.
Oğuz Atay'ın var.
Oğuz Atay da mesela Franz Kafka'yı çok severmiş. Belki de kendisine yakın hissettiği içindir. Büyük ihtimalle. Okudunuz mu bilmiyorum ama Dava romanında da işte babasıyla ilişkisini
Evet.
kurmaca bir işte gerçeklik üzerinden de olsa anlattığını görebiliriz. Mesela bu birçok romanda var bu arada. Yani birçok yazarın kurmaca romanlarında yani acaba kendini mi, belki bu biz okurların yaptığı bir şey de olabilir. Yani acaba kendini mi anlatıyor? Gerçek de olabilir. İşte orada mesela bir suç işliyordu adam ama ne suç işlediğini bilmiyordu mesela ya. Ömrü boyunca
Evet.
ne işledi?
Söylemiyorlardı.
Aynen söylemiyorlar. Ne kabahatin neydi? Onun arayışı mesela. Belki de Kafka da kendi hayatında onun arayışı içindeydi ve onu o şekilde yazdı. Veya ne bileyim dönüşümde de mesela bir sabah bir uyanıyor adam bir böcek olduğunu görüyor mesela. Yani evin içinde o kadar fazla insanın arasında küçücük bir böceksin, herkes nefret ediyor. İşte kimileri sopayla işte dışarı atmaya falan filan çalışıyor gibi. Bilmiyorum belki de bunların hepsine bir kabul edilmeme ve nedenini bilmeme durumu olduğu için bilmiyorum belki de kendini anlattığı için de yayınlanmasını istememiş olabilir. Çünkü bu benim falan demiş de olabilir yani.
İyi ki yayınlanmış ne de olsa. O zaman ben bir Franz Kafka'dan bir şey okuyacağım. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
Bilgeliğe adım atışın ilk işaretlerinden biri hayata veda etme isteğidir. Yaşanan hayata katlanmak imkansız hale gelir. Başka türlü hayat ise ulaşılmayacak kadar uzaktadır. Bu dünyadan gitmek isteği artık utanç vermez. Kişi bildik, nefret ettiği hücresinden çıkarılmak ve yenisine götürülmek ister. Zamanla ondan da nefret etmeyi öğrenir. İnancından geriye kalanların da etkisi olur bunda. Yolculuk sırasında tesadüfen efendi görünürse o geçitte, tutsağa bakarak şöyle der: "Bunu bir daha hapsetmeyin. O bana geliyor."